Ayrım 21. Şimdinin Dar Odası, Markar Esayan, sayfa 234. En büyük acı. Ölüm kötü bir şey. Bak işte tanrılardan belli. İyi bir şey olsaydı ölüm, önce tanrılar ölmez miydi? Safo. 14 Nisan 1966. Ah kalbim, kalbim, vurma öyle, göğsümü parçalayacaksın. Herkes kendi bir tek acısını anlatıyor. Ben hangisini anlatayım? Şu kocamış yüreğim toprağa kavuşmadan daha hangi acılarla dağlanacak? Gücüm daha ne kadar tecrübe edilecek? Ey kader! En hain oyunlarını en zayıf günlerime mi sakladın yoksa? Yok mu bu gaddar tayin ediciye bir dur diyecek? İnsanın en kıymetli varlığı kendi canı değil midir? Şu hasta kalbim niye durmaz da ben bu acıları tek tek son kuruşun hakkını verene değin yaşarım? Kör talih, zalim talih, kopar artık beni hayatın zehirli dallarından. Bu yürek acıya doymuş, yükünü çoktan almıştır. Menzile yetişemeden yere düşen bir mermi gibiyim. Rüzgarı arkasından alan bir değirmen gibi kendi kendimi öğütüyorum. Kendisini kucağına alıp keskin kayalara savuracak uğursuz akıntıyı bekleyen, açık denizlerde savrulmuş dümeni kırık bir kadırgayım sanki. Ey sabır abidesi Eyüp! Bana bakıp da haline şükretmiyorsan, vay haline. Kayıpların giderildi, kara günlerin aydınlığa erdi. Ya ben? Ölüm meleği geldiğinde, madem Hiripsime yatağındaydı, Azrail'in randevusuna geç kaldığı görülmüş müdür hiç? Geceleyin bir ara düzensiz sesler çıkarmış, Artin Efendi de eşini omzundan hafifçe dürterek, horladıklarında birbirlerini yıllardır böyle yaparlardı, nefesinin ona göre düzelmesini sağlamıştı. Ancak Artin Efendi bunun enfarktüs geçiren eşinin son çırpınışları olduğunu bilemezdi pek tabii. Kadıncağız uykusundan uyanamadan kısa bir süre sonra can çekiştikten sonra son nefesini vermişti. Sıkıntılı bir rüyadan uyanamadı ya da sıkıntılı bir rüyadan uyandı diyelim. Yaşamın bu tarafından baktığınızda, ilki diğer taraftan baktığınızdaysa, bunu becerebilirseniz diğeri geçerli. Ancak kısa bir süre daha sizleri üzmek zorundayım. Sizlere o sabah karısının cansız bedeni başında öylece otura kalan Artin Süzmeciyan Efendi'nin yaşadıklarını anlatmak zorundayım. Sabah çoktan kalkmış olması gereken, yıllardır beridir her zaman ondan evvel kalkar ve kahvaltı masasını hazır ederdi. Madame Hiripsime'nin hala uyanmamış olduğunu fark ettiğinde tasalanmıştı. Artin Efendi, eşinin ölmüş olabileceğini aklına dahi getirmese de, yaşlı yüreğini bir sıkıntının kaplamış olduğu da bir gerçekti. Yarım asırı geçkin evlilikleri boyunca eşinin geç kalktığı günlerin hepsinde de mutlaka nahuş bir olay olmuştu çünkü. Endişeyle yatak odalarına geçti, odaya girdiğinde içini beklemediği bir huzur kapladı. Kendisini nedensiz bir esenlikte bulmuştu. Bu durum onu rahatlatacağına daha da gerdi. Neler oluyordu? Bir şeyler her günkünden farklı gelişiyordu. Böyle olduğunda hemen hissederdi. O kadar felaket yaşamıştı ki, felaketlerin insanı bulmadan evvel kendini nasıl belli ettiğini iyi bilirdi. Hiripsime diye seslendi. Hiripsime'nin uykusu çok hafiftir, hemen uyanır diye düşünüyordu. Ancak eşinden hiç ses gelmedi. İyiden iyiye işkillendi, ürkek adımlarla yan yatmış eşinin yanına yaklaştı. Madame Hiripsime'nin yüzü yapağı gibi apaktı. Yaşlı adamın yorgun kalbi ise minik bir kuşun yüreği gibi pırpır atmaktaydı. Yatağa karısının yanına ilişti, beyaz saçlarını parmaklarının arasına alarak okşadı. Diğer eliyle yorganın dışında kalan elini tuttu. Eğilerek karısının soğuk alnına uzun ve gözyaşlarıyla ıslanmış bir öpücük kondurdu. Şüpheleri yine doğru çıkmıştı işte. Biricik eşini kaybetmişti. En yakın dostu artık yanında değildi. Hiripsime Hanım ölmüştü. Yüreği, midesi ekşircesine kavruldu, iki büklüm oldu ve sertçe öksürdü. Cebinden çıkardığı kalp ilacını ağzına yerleştirdi, çok da umurunda değildi artık. Fazla yaşamayacağını biliyordu. Onu hayatta tutan gücün, eşinin varlığı ve desteği olduğunu bilecek kadar akıllıydı. Hayat onu yine şaşırtmıştı. Planlarında eşinin kendisinden evvel öleceğini öngörmemişti. Ama öyle olmuştu işte. Eşinin saçlarını okşamaya devam ediyordu. Bundan çok hoşlandığını bildiğinden mi, yoksa ona son kez dokunduğundan mı, bir daha onu göremeyecek olduğundan mı yapıyordu, bunu bilemiyordu. Kumedinden bir mendil çıkarttı, başını mendille dolayarak çenesini sardı. Mortocuyu aramadan eşinin temiz olup olmadığını kontrol etti. Ölmüş bile olsa karısının kimseye karşı küçük düşmesini istemezdi. Madame Hripsime tertemizdi. Artin Efendi bir yandan sessiz hıçkırıklarla ağlarken torunlarının uyanmasını istemiyordu, bir yandan yorganı yataktan alıp temiz bir çarşaf çıkararak eşinin üzerini örttü. Telefon etmek için salona geçtiğinde hıçkırıklarına mani olamıyordu artık. Mortocuyu biraz sakinleştikten sonra aramaya karar verdi. Kimsenin onu bu haliyle görmesini istemiyordu. Gramofona yöneldi, eşiyle birlikte sık sık dinlediği Bach'ın The Morning Odes'u aryasının kısık sesi odayı doldurdu. Bu kantat, Artin Efendi ile Madame Hripsime'nin şarkılarıydı. Artin Efendi, mükemmel Almancasıyla şarkıya eşlik etmeye başladı. Susun, susun, susun, güzel sesli kemanlar susun. Ülkenin anası öldü, hiçbir güzellik onun varlığının yerini dolduramaz. Madame Aliki uyandığında salondan gelen hüzünlü müziğin sesiyle irkildi. Bu evde bulunduğu yıllar boyunca sabahın bu kadar erken saatinde gramofon çalındığına hiç şahit olmamıştı. Çocukları uyandırmamaya özen göstererek salona geçti. Artin Efendi pencere kenarındaki berjerinde oturmuş ağlıyordu. Madame Aliki ne diyeceğini, ne yapacağını bilemedi. Acılardaki deneyiminden mi, yoksa aklına her zaman en kötüsü geldiğinden midir bilinmez, Madame Hripsime'ye bakmak üzere hemen yatak odasına koştu. Korktuğu başına gelmişti. Hanımı ölmüştü. Naaşın yanında diz çökerek haçını çıkarttı, içinden dua etti. Allah'a, hanımını cennetine, Hristos'un, Rumca İsa'ya, yanına alması için yalvardı, hakkını helal etti. Ağlıyordu. Zaten her ağladığında başına gelmiş olan her şeye ağlıyordu. Ölen kocasına, dağılan ailesine, yalnızlığına, hayatın acımasızlığına, her şeye, ama her şeye ağıt yakıyordu. Hanımının ölümüyle onun içinde her şeyin değişeceğinin farkındaydı. Artin Efendi'nin eşi olmadan uzun süre dayanamayacağını kendisi de biliyordu. Bunu Allah'tan başka kimse bilemezdi ama hissediyordu işte. Allah kahretsin ki hisleri hep doğru çıkardı. Hemen salona dönmesi ve Artin Efendi'ye bakması gerektiğini hatırladı. Balık pazarındaki mortocu Monsieur Nerses, Artin Efendi'nin telefonu üzerine Dodge marka siyah cenaze arabasıyla hemen tarla başındaki eve koştu. Yanındaki yine Artin Efendi'nin yakın bir dostu olan Dermaşdost Kahana, Ermenice, Ermeni kilisesinde papazlara özgü hitap şekli vardı. Her ikisi de kadim dostlarının bu derin acısını paylaştılar. Dermaşdost, merhumun ruhu için dua etti, ölüyü kutsadı, yapılması gerekenleri Artin Efendi yaptığından, hamallar vakit geçirmeden yanlarında getirdikleri geçici tabuta naaşı özenle yerleştirerek cenazeyi arabaya taşıdılar. Artin Efendi onlarla birlikte gelmek istedi. Karısını kilisenin morguna kadar yalnız bırakmadı. Monsieur Nerses, Artin Efendi'nin yorulmaması için ölüm raporu dahil her ayrıntıyı halletti. Günlerden perşembeydi. Cenazenin defin günü olarak karısının yurt dışındaki akrabalarının da gelebilmesi amacıyla salı gününü uygun gören Artin Efendi, Monsieur Nerses'e her şeyin birinci sınıf olması talimatını verdi ve evine döndü. Üç Horan Kilisesi tıklım tıklım dolmuştu. Gelenlerin yarısından fazlası Müslüman, Rum, Yahudi ve Artin Efendi'nin diğer milletlerden dostlarıydı. Neredeyse bütün balık pazarı esnafı törene katılmışlardı. Avrasya Partisi'ni temsilen üst düzey kalabalık bir heyet cenazede hazır bulunmaktaydı. Başbakan Nişan Lafazanoğlu bir başsağlığı telgrafı göndermiş ve Ankara'daki işlerinin yoğunluğu nedeniyle cenazeye katılamamış olmaktan dolayı üzüntülerini bildirmişti. Beyoğlu Kaymakamı, ilçe sağlık müdürü, ilçe emniyet amiri ve pek çok resmi yetkili de protokolde hazır bulunmaktaydılar. Artin Efendi bu tabloyu gördüğünde çok duygulandı. Bu acı gününde unutulmamış olmak, tüm dostlarının onun acısını bir nebze hafifletebilmek amacıyla cenazeye koşmaları, dürüstlük ve iyilikle geçen bir ömrün ödülüydü sanki. Her kesimden, her milletten insanların eşinin cenazesinde bir araya gelmiş olması ayrı bir mutluluktu onun için. Artin Efendi, eşinin cenaze için yurt dışından gelen tüm akrabalarını Gragnamudika, Ermenice kişinin vefatını mütakiben ilk cumartesi okunan Mevlid, diğer anlamıyla pazara giriş kadar evinde misafir etti. Cumartesi akşamı evde eşinin canı için büyük bir ziyafet verdi. Tüm dostlar, hatta başbakan yardımcısı Korkut Bey dahi bu yemeğe iştirak etmişlerdi. Madame Aliki ve Madame Meline, Artin Efendi'nin onlara yardım etmesi için tuttuğu iki yardımcıyla her şeyin mükemmel olması uğruna ellerinden geleni yapmışlardı. Bu ev belki de son kez böyle bir kalabalığı ağırlıyordu. Herkes sırayla Madame Hripsime ile ilgili anılarını anlatıyordu. Artin Efendi'nin metaneti sayesinde Madame Hripsime'nin sevdiği şarkılar dahi mırıldanıldı. Artin Efendi de eşini böyle yad etmekten memnun oldu. İnsanların üzülerek, yas tutup ağlayarak canlanmadıklarını biliyordu. Bir ömür boyu eşini kendi canından çok sevmiş, saygı göstermiş ve korumuştu. Bu onun içini ferahlatan en büyük teselliydi. İnsanların çoğu aniden gelen ölümle yitirdikleri yakınlarının ardından hissettikleri büyük pişmanlıklar yüzünden dövünmüyorlar mıydı? Yo, hayır. Onun bir tür bir yasa ihtiyacı yoktu. Karısına sahip olduğu her şeyi vermişti. Mümkün olsa canını dahi verirdi. Bunu Madame Hripsime de mutlaka biliyordu. Pazar sabahı uzun yıllardan beri ilk kez kiliseye gitmedi. Kendisini o kadar yorgun hissediyordu ki tüm konuklar gitmiş, ev derin bir sessizliğe bürünmüştü. Artin Efendi tüm canının çekildiğini hissediyordu. Eşinin ölümü ve yokluğu şimdi ona daha dokunur olmuştu. Bu duygudan çok ürktü. Yalnızlık ve çaresizlik onu çok korkuttu. Uyumaya karar verdi. Uyuşmak ve unutmak istiyordu. Ama yapamadı. Böyle davranmaya hiç alışık değildi. Aklına torunları geldi. Kızı Flomen geldi. Eşi bu üzüntüden ölmüştü ona göre. Evet, kalbi hastaydı ama bakımı gayet iyi yapılmaktaydı. Ancak kızının ortadan kayboluşu, Dikran ve torunlarının hazin kaderi bu güçlü kadını yıkmaya yetmişti. Şimdi ne olacaktı? Artık fazla zamanı kalmadığını biliyordu. Torunlarına bakacak birilerini bulmalı, onların geleceğini garantiye almalıydı. Eşvak'tan hiçbir haber yoktu. Çocukları Eşvak'ın Diyarbakır'daki ailesine göndermekse çok kötü bir fikirdi. Üstelik ne kadar zor durumda olduklarını bildikleri halde ima yoluyla dahi böyle bir teklifte bulunmaya yanaşmamışlardı. Derken aklına yakın dostu, evladı gibi sevdiği Aram geldi. Ona gitmeli ve torunlarının durumu hakkında ona danışmalıydı. Belki de ona yüklü bir miktar para önerir, ölümünden sonra torunlarına bakmaya ikna edebilirdi. Ne olursa olsun, Aram'ın bu derdine duyarsız kalmayacağını biliyordu. Bu moralle yatağından kalktı, Madame Aliki'nin hazırladığı öğle yemeğini torunlarıyla birlikte yedi, bugün biraz dinlenmeliydi, yarın ilk işi Aram'ın mağazasına gitmek olacaktı. 25 Nisan 1966 Artin Efendi planladığı gibi pazartesi günü sabah erkenden kalkıp giyindi. Salonda oradan oraya adımlamaya başladı. Saatin akrep ve yelkovanı sanki yerine mıhlanmışçasına kımıldamıyordu. Acelesine daha fazla gem vuramayarak dışarı çıktı. Vakit geçirmek amacıyla talimhanedeki çorbacı Yani'ye uğradı. Çorbasını içerken eski dostuyla sohbet etti. Yani ile konuşurken aklı hep Aram'daydı. İnşallah bu derdine derman olurdu Aram. Torunlarının meselesini çözmeden içi rahat etmeyecekti. Zamana karşı yarıştığının farkındaydı. Aram dükkanı saat 7 demeden açardı, ancak daha açar açmaz dükkanına damlamak istemiyordu. Yani'den ayrıldıktan sonra Taksim'e çıktı, saatine baktı, neredeyse 8'e geliyordu. Buna sevindi, Taksim Parkı'nda soluklanmak için bir süre oturdu. Daha çeyrek saat yeni dolmuştu ki ayağa kalktı, yürüyüşe başlıyordu. Hızlı bir tempoyla Pera'ya giriş yaptı, Firavun peşindeymişçesine üzerine doğru akan sabah kalabalığını, Kızıldeniz gibi yaran Musa, oydu. Hızlandıkça hızlandı, peşinde 600 bin dert vaat edilmiş topraklara doğru kaçıyordu. Firavun peşindeydi, ölüm ensesindeydi. Bir solukta Yenişehir semtine varmıştı. Sabah gazetesini bağıra çağıra satan çocuk Artin Efendi'ye sertçe çarparak yanından geçti. Artin Efendi hiç kızmadı buna. İnsanın yaşı ilerleyince artık kızmak için o kadar da aceleci davranmıyordu. Zavallı çocuk diye geçirdi içinden. Kim bilir ne kadar zorlu bir hayat bekliyordu onu. Bu düşüncelerle fırıncı Faik Bey'in dükkanının önünde buldu kendini. Yolun karşısına hızlıca geçiverdi, Aram'ın büyüterek birçok malzemenin satıldığı bir dükkana çevirdiği Sultan Bonmarşe'nin önünde durdu. Kapıyı aralayıp içeri girdi. Kapıyı arkasından tüm soğuğa ve dış dünyaya kapattı. Parilius Aram, seninle konuşacağım çok mühim bir mesele var. Hayırdır Artin Akbar, nedir bu telaşın? Diyerek şaşkınlığını dile getirdi Aram. Adamcağızın son zamanlarda başına gelmedik kalmamıştı. Son olarak eşinin ölümü çok sarsmıştı onu. Eh, aslını istersen çok da hayır değil Aramcığım. Dur bir soluk alayım, diyerek üç ayakta buraya yerleşti. Artin Efendi torunları meselesini Aram'a nasıl açacağını bilemiyordu. Bu çocuğa da çok yük verdik diye geçirdi içinden. Cesareti ve ümidi birden kırılmıştı. Tam vazgeçiyordu ki Aram torunlarının durumunu sordu. Böylece konu açılmış oluyordu. Şimdilik Madam Aliki bakıyor evladım. Lakin kadıncağızın uzun müddet bu ağır vazifeye katlanıp katlanamayacağı şüpheli. Bilemiyorum ne olacak. Buna bir çare bulmak lazım Artin Akbar. Sen artık yoruldun, bu çocuklara tek başına bakamazsın. Biliyorum ama ne yapayım Aramcığım, sokağa mı atayım? Kızım ve damadım gibi kaçayım? Bu günahsız yavrucaklar perişan olur o zaman. Tabii ki hayır. Lakin bir hal yolu bulmak lazım. Acaba Vormanatsa? Ermenice yetimhane. Koysak isabetli olur mu? Hiç olur mu Aram? Koskoca Artin Efendi torunlarını Varponotsa attı dedirtir miyim ben? Haklısın Artin Akpınar, öyle geliverdi aklıma işte. Aslında benim aklımda bir çare var ama sen münasip görür müsün bilmem. Artin Akbar, benim tanıdığım en hikmetli insansınız. Tabii ki görürüm, neymiş bu çare? Artin Efendi önemli bir mesele konuştuğunda yaptığı gibi sesini kısarak oturduğu sandalyeden öne doğru kaykıldı. Aram'la gayet açık konuşmak niyetindeydi. Aram, seninle gayet açık konuşacağım. Bana en yakın kişi sensin. Allah bana zenginlik, itibar verdi ama maalesef evlattan yana talih vermedi. Sen de benim evladım sayılırsın. Sana teklifim şu: torunlarıma sen sahip çık. Servetim kurda kuşa değil, sana nasip olsun. Aram bir şeyler söyleyecek olduysa da Artin Efendi buna yumuşak bir el hareketiyle engel oldu. Müsaade et de lafımı bitireyim. Aramcığım, ben hasta, yaşlı, eşini kaybetmiş, bedbaht bir insanım. Daha ne kadar yaşarım bilemiyorum. Dikran bitkisel hayatta. İyileşmesinden ümidi kestik. Kızımın akıbeti ise meçhul. İtimat edebileceğim başka kimsem kalmadı. Sen de bu dükkanda kendini sabahtan akşama kadar ekmek parası için paralıyorsun. Maltepe'de büyük bir arazim, iki evim, Büyükdere'de bir yazlığım, Şişhane'de bir işhanım ve külliyetli miktarda altınım var. Bunların bir kısmını sana bırakacağım. Hatta ben sağken devir işlemlerini de tamamlarız. Sen de bunun karşılığında Uğur'a ve Serpil'e bakarsın. Hem bana büyük bir iyilik yapmış olursun, hem de param, malım sana nasip olur. Şimdi konuş bakalım ne dersin? Aram neredeyse şaşkınlıktan küçük dilini yutacaktı. Karşısındaki adam kendisine bir servet teklif ediyordu. Teklifi duyar duymaz beynindeki kar zarar mekanizması çalışmaya başladı. İyi bir ticaret adamıydı. Bu hayatının fırsatı olabilirdi. İki hasta çocuğa bakmak karşılığında tüm hayatı boyunca bolluk içerisinde yaşama fırsatı ayağına kadar gelmiş, iki dudağının arasına konuvermişti. Ancak birden büyük bir bunaltı hissetti. Böyle düşünmek onu çok rahatsız etmişti. Artin Efendi'nin kendisine teklif ettiği servet gözlerini öyle kamaştırmıştı ki, zor durumdaki bir insanın çaresizce yapmış olduğu teklife hemen evet demeyi düşünebilmişti. Ama hayır, bunu yapamazdı. Bu iki zavallı çocuğa para karşılığında bakmayı kabul edemezdi. Bunu büyük bir şerefsizlik olarak görüyordu. Artin Akpınar, iyi niyetinin farkındayım ama bu teklifi kabul edemem. Niye evladım? Bu senin için de büyük bir fırsat. İki çocuğun mesuliyeti ağır bir yüktür. Ama ve lakin bunun karşılığında sahip olacağın servet bunu fazlasıyla telafi edecektir. Artin Akpınar, işte asıl mesele de bu ya. Bu yüzden kabul edemem. Mesuliyetten korkmam ziyade bunu para karşılığında yapmak benim anlayışıma yakışmaz. Ben senin kadar zengin bir insan değilim ama onurumun fiyatı yoktur. Sakın ola yanlış anlamayın. Bana göstermiş olduğunuz itimat için müteşekkirim. Müşkül vaziyette olduğunuzu biliyorum. Lakin yine de bu teklifi kabul edemem. Artin Efendi çok üzgündü. Son ümidi de suya düşmüştü. Aram'ın bu cazip teklifi kabul edeceğinden öylesine emindi ki red cevabı ona çok ağır gelmişti. Yine de bu genç adamın dürüstlüğüne ve iradesine hayran kalmıştı. Parasını ve malını alıp kendisi öldükten sonra çocukları başından atmak varken kocaman bir serveti elinin tersiyle etmişti. Daha fazla ısrar etmenin bir anlamı yoktu. Canın sağ olsun Aramcığım, sana kızmıyorum. Lakin ne yalan söyleyeyim, sükûtu hayale uğradım. Bu teklifi kabul edeceğini düşünmüştüm. Artık kalkayım. Eve gidip biraz istirahat etmek istiyorum. Çok bitkinim zira. Aram bu kadim dostuna yardım edememenin ezikliğini hissediyordu. Ama bu öyle basit bir şey değildi. Buna tek başına karar vermesi de söz konusu değildi. Bakalım eşi Nurten Hanım bu işe ne diyecekti? Doğru ya, eninde sonunda çocuklara bakacak olan oydu. Aram, Artin Efendi'ye duyduğu borçluluk hissiyle bir şeyler söyleme gereği duydu. Hemen ümitsizliğe kapılmayın hele, ben bir çare düşünmeye çalışacağım. Benim hanıma da bir danışayım, bakalım o ne diyecek. Kendini üzme, her derdin bir dermanı vardır. Artin Efendi, kendisine gösterdiği ilgi için Aram'a teşekkür ederek oradan ayrıldı. Aramsa akşama kadar bu zor durum üzerine kafa yordu. Nasıl yapar, nasıl eder de bu biçare adama yardım edebilirdi? Arada sırada Artin Efendi'nin cazip teklifi aklına takılmıyor değildi. Ama bunu kabul etmemekle doğru yaptığından emindi. Vicdanı çok rahattı. Ekmeğini kendisi kazanmak istiyordu. İnsanların arkasından çirkin yakıştırmalar yapmasına dayanamazdı. Niçin yaşıyordu ki? Bunca sıkıntıyı niye çekmişti? Namuslu kalabilmek, atalarına layık olabilmek için değil mi? Bir insan dünyayı kazansa ama insanlığını kaybetse bunun kendisine ne faydası olurdu? Her şey para demek değildi. Bu adamın ömrü boyunca nice güçlükle biriktirdiklerini böyle kolayca kendisine vermesine razı olamazdı. Üstelik keresteci Ali Bey'e borcunu ödemekte güçlüğe düştüğünde Artin Efendi aynı cömertliği sergilememişti. O günkü düş kırıklığını hala unutamamıştı. Ali Bey anlayışlı davranmamış olsaydı her şeyini kaybetmiş olabilirdi. O akşam Aram konuyu eşi Nurten Hanım'a açtı. Durumu tüm ayrıntılarıyla anlatmıştı. Aram'ın anlattıkları Nurten Hanım'ın vicdanına çok dokundu. Artin Efendi'nin Aram'a yaptığı iyilikleri çok iyi bilen Nurten Hanım bu zor anında bu adama yardım etmek gerektiğini düşünüyordu. Ancak her iki çocuğa birden bakamazdı. Kızları Nergis henüz çok küçüktü. Eşine eğer gerekirse ileride çocuklardan bir tanesine bakabileceğini söyledi. Ancak henüz çok küçük olan Nergis sütten kesilmeliydi. Bunu duyan Aram gerçekten çok sevinmişti. 21. ayrımın sonu, sayfa 245.